Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç zamanına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç. Bugün çok özel, çok kıymetli dostlarla birlikteyiz. Birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün konuklarımız Bilal Gündoğdu, Çağrı Şahin ve Muhammed Fatih Yaman. Kendileriyle çok önemli bir seferleri vardı onların. Patani'ye bir yolculuk yapmışlardı. Ondan bahsedeceğiz. Ve bu seferin, seferde olmanın, yolda olmanın insana neler kattığını aslında bir anlamda konuşmaya çalışacağız. Ve Patani gibi belki de bizlerin çok aşina olmadığı bir ülkede şu an neler oluyor, ne tür çalışmalar var? Ülkemizin gönül elçileri, Allah razı olsun kendilerinden, hizmette yarışan öncü kardeşler ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar, onları soracağız. Hoş geldiniz diyoruz dostlara. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Eyvallah.
Dilerseniz şöyle kısaca bir tanışalım. Biz çünkü tanışmadan başlamıyoruz. Bizim yolumuz böyle. İlk önce bir tanışalım, sonra da meseleye girelim diyoruz. Bilal'den başlayalım. Hemen sağımda bulunuyor. Sizler görmüyorsunuz şu an ama. Bilal, hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Bize öncelikle böyle bir fırsatı tanıttığınız için. Bilal Gündoğdu ben. İHA İnsani Yardım Vakfı basın biriminde muhabir olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde de işte radyo televizyon eğitimimize devam ediyoruz. Onun haricinde de işte bizim sabah namazı devriminde de bu sosyal medya işlerini falan biz takibini yapıyoruz. Bu şekilde yeter herhalde. Trabzonluyum.
Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çağrı.
Eyvallah. Çağrı Şahin ben de. Kayserliyim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfta okuyorum.
Maşallah.
Yani bu şekilde yine Bilal'le beraber aynı şekilde sabah namazı devrimi ekibinde koşturuyoruz.
Eyvallah. Tabii burada bir parantez açalım. Sabah namazı devrimi ekibini biz daha önce radyoda ağırladık genç zamanında. Bilal Tonyalı, işte evet. Muhammed Arslan. Beraber.
Muhammed Ali Arslan'la
tam
beraber. O kardeşlerimiz radyodayken biz Patani'deydik. Biz bu yayını Patani'den dinlemiştik.
Evet, internet evet. Üzerinde. Hatırlıyorum. Hatta niyetimiz aslında beraber ağırlamaktı sizi. Öyle bir durum da vardı. Aynen. Nasip bu zaman oldu. Tabii sizlerin başka programları oldu vesaire. Sabah namazı devrimi Adem Özkes'e, gazeteci yazar Adem Özkes abinin öncülüğünde gerçekleşen 2014 yılında başlayan bir hareket. Allah razı olsun bu zamana kadar birçok sabah namazı buluşması yaptılar. Mihrimah Sultan Camii özellikle Üsküdar'da merkez olarak belirlendi. Binlerce genç sabah namazında bir araya geldi. Kimi yerde kavrama takılanlar oldu. Mesela sabah namazının devrimi mi olur, işte bunun dirilişi mi olur vesaire. Oysa oradaki ruhun aslında kardeşliğin maksat olduğunu anlamak için içine girmek lazım. Ve sabah namazının devrimi olur diyenlerdenim ben de. Çünkü devrimdir zaten. Yani eyvallah. Bir gencin sabahleyin uyanması artık çok yani kolay bir durum değil gibi geliyor bize. O yüzden de Adem abinin öncülüğünde gerçekleşen bu hareketin bunlar meyveleri diyelim. Bu hareketler yani Patani'ye gitmeler gelmeler olsun. Kardeşlik hukukunun gelişmesi olsun. Çok önemsiyoruz. Takdir de ediyoruz. Daha önceden Bilal'leri ağırlamıştık. Bilal Tonyalı'yı, Muhammed Arslan'ı ağırlamıştık. Ve Ebu Bekir Pembegüllü bize birlikte olmuştu. Bugün de sizleri ağırlıyoruz.
Eyvallah.
Onlarla projeyi konuşmuştuk. Sizle de inşallah Patani yolculuğunu konuşacağız. İnşallah. Bilal'i tanıdık, Çağrı'yı tanıdık. Diğer konuğumuz Muhammed Fatih Yaman.
Muhammed Fatih Yaman. Ben de Çağrı kardeşim gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfı bitirdik inşallah bu sene. Sabah namaz devriminde devam etmekteyiz. Kitaplarımıza, tahlillerimize.
Tabii bu buluşmalar sadece sabah namazı buluşması değil. Böyle yurt dışı seferleri de var.
Yurt dışı var, namazlar var, kitaplar var. İşte büyüklerimize ziyaretler var. Hı-hı. Var da var yani.
Bayağı. Eyvallah maşallah.
Onun için de bir program gerekebilir yani onları sayacak olursak. Hamdolsun dolu dolu geçiyor yani
maşallah,
bir hafta.
Maşallah. Bu şey işidir. Gönül işi olduğu için sonuçta gönül işlerinde sınır yok malum. Hani sen diyorsun var da var diyorsun ya var da var gönülden dolayı. Gönül varsa her şey oluyor abi.
Eyvallah.
Ortaya bir şey yapmak için çıktık mesela 2 sene önce. Kitap okuyarak, dinleyerek büyüklerimizi kendimizi geliştirdikçe yeni ufuklar açıldı önümüzde. Yeni dünyalar, yeni yapabileceğimiz faaliyet alanları keşfettik. Onların peşinden gitmeye çalışıyoruz. Yani bunun bir sonu yok. Yaptıkça, açıldıkça açılıyor önümüz. O yüzden kendimizi sınırlamamak gerekiyor bu noktada. Yani yurt dışı seferi olur, kitap okuma halkası olur, sabah namazı buluşmalar olur. Allah için nerede ne yapabiliyorsak isme ve cisme takılmadan yürümek gerekir diye düşünüyorum.
Eyvallah, Allah razı olsun. Bu çağda, bu zamanda zaten Allah için koşturmak ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü bir yarıştayız ve bu yarışta olduğumuz alanda yollar ayrı yerlere gidiyor. Yani bir yere doğru koşuyoruz ama varışlar farklı yerlere. çok farklı bir çağdayız hakikaten. Büyüklerin, öncülerin dizinin dibinde olmak çok önemli. Ustalar tutulmak lazım.
Yani bu devirde ayet-i kerimede belirttiği üzere bir işi bitirdiğin zaman öteki işe koyulmak lazım. Bir projeyi bitirdiğin zaman yeni bir işe girişmek lazım. Buradan da tüm dinleyenleri yarın akşamki ümmet iftarına Ayasofya'ya davet ediyorum.
Eyvallah. Buradan da duyuruyu yaptık.
Eyvallah. Yani en sonunda akşam, diyeceğimizi en başta söylemiş olduk
en
ama.
En sonunda da söyleriz tekrardan. Tekrardan hatırlatmakta fayda var.
Öyle ya hamdolsun abi. Ramazan geliyor, iftar programımız oluyor. İşte ne bileyim kurban geliyor, işte ülkelere seferler oluyor. İşte İHA ile veya başka dernek vakıflarla. Hamdolsun ekipteki arkadaşları, yani biz de tabii dahil olaraktan, hani Adem abi o manada gerçekten önem veriyor. Her konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da yani güzel bir dikiş tuttu gibi. İnsanların güveni had safhada, yani işte sosyal medyayı falan takip ettiğimiz için biz çok fazla mesaj alıyoruz. İşte biz de çocuklarımızı gönderelim, katılım nasıl olur? İşte Adem abiye hakeza işte üniversiteyi kazanıp İstanbul'a bir şekilde sizin yanınıza gelmeyi istiyoruz diyen çok arkadaşlarımız oluyor. Yani teveccüh fazla. Rabbim inşallah bu emaneti hakkıyla yerine getirebilmeyi nasip etsin diyelim yani inşallah.
Eyvallah. Allah razı olsun. Seferlere sınır yok. Ben de özeniyorum zaten. İnşallah size de zaman zaman söyledim yani aslında bazı arkadaşlar beni de götürün diye. Gitmek istiyoruz sonuçta, görmek istiyoruz. Bir de mazlum coğrafyaları görmek, hakikaten gariplerle beraber olmak çok ayrı bir şey. Ayrı bir, ya insana kendini büyük görme anlamında bir zevk vermiyor bu. Hani ben ne kadar iyiyim zevki değil sadece. Yani kendini bulma zevki. Yani insan olduğunu hatırlatan bir şey. Çünkü yazın mesela Ağustos ayında tatiliniz var sizlerin. Genelde öyle ya, çünkü yani Haziran Temmuz tatil dönemi gibi olsa da aslında yoğunluklar oluyor yine, çünkü programlar oluyor vesaire. Tatil döneminize gittiniz bir Afrika ülkesine ya da herhangi bir gariban mazlum bir coğrafyada yolculuğa çıktınız. Orada bizim hissedeceğimiz ya da sizden hissedeceği şey tatil yapma ufku değil ki. Bunu ben iyi biliyorum. Aynen. Ya Bilal sen mesela Somali'ye gittin değil mi en son?
Aynen.
Somali'de tatil mi yaptın?
Yok hocam ya, yani gerçekten
geldiğinde perişan bir haldeydi.
Bayağı zayıflamıştık döndüğümüzde. Yani ben bir de gitti 4-5 tane ülkeye gittim şimdi. Hep de Türkiye'nin altında ülkelerdi. Hı hı. Yani işte Sudan, Somali, Nepal vesaire, işte Patani. O dediğiniz şeyi fazlasıyla hissediyorsunuz yani orada. Seyahat amaçlı zaten gitmiyorsunuz ama isteseniz de böyle bir fırsatınız olmuyor zaten. Hani evet. İşte biz burada tatil yapalım vesaire. O ortamın işte getirilerinden dolayı vesaire.
Ben yaşadığım bir anı anlatayım size. 2015 yılında ben de Kamerun'a gitmiştim. Afrika'ya. Kamerun deyince akla ne gelir? Yani işte safariler. Çünkü coğrafi olarak da uygun buna. Yani herhangi bir Afrika ülkesine gittiğiniz zaman da yabani hayvanlar vesaire. Tabii bizim bir arkadaşımız tam bilmiyor bizim hangi niyetle gittiğimiz oraya. Dedi ki o dedi ne güzel dedi, işte yabani hayvanları gördün mü, zürafaları, aslanları, ondan sonra safari yaptın mı dedi. Çünkü çölü var mesela, Kamerun'un üstünde çöl var kuzey tarafında. Ben de işte ilk giderken biz niyetimizde şu vardı. Abi işte 3 haftalığına gidiyoruz, 15-20 günde bitiririz. İşlerimizi bitiririz. Erzakları vesaire dağıtırız mesela. Her şeyi yaparız. Ramazan'da gittik. Son bir iki günde nasip olursa gezeriz yani. Klasik öyle olur ya bizim. Evet, sona bırakalım. Evet. Tabii olmaz o genelde. Ondan sonra sona bıraktık, olmadı. Nasip olmadı. Bir de Kamerun'da şey var. Nijerya'ya sınır olduğu için Boko Haram yapmıyor. Kamerun'a evet. Girmiş. Terör sorunu var. Yani akşam 8'den sonra biz dışarı çıkamıyorduk. Sokağa evet. Çıkma yasağı vardı. Bir de beyaz olmak tehlikeli. Öyle terör bölgelerinde. Çünkü dikkat çekiyorsunuz.
Somali'de de öyle. Asker Somali'de Sudan'da de öyle.
Sudan'da zaten. Da öyle mesela. Aynen. Şimdi Sudan malum, o da sıkıntılı biz bir yer
Patani'ye
oldu.
Patani'ye gittiğimiz günden bir gün önce Patani'de 15 miydi? 15 bomba patlamıştı herhalde.
Ya işte.
15 ayrı bölgede.
Evet.
Ama yani Türkiye'de de o dönemde özellikle evet. Ya maalesef ki patlayan bombalar.
Maalesef.
Çok garipsemedik yani, hani böyle işte nasıl gideceksiniz falan diyorlardı mesela biz, hani bomba patlamış falan. Yani hani Türkiye'de tabii, de ya, maalesef şöyle, tabii ki.
Bizim zaten en büyük özelliğimiz bu. Yani yeryüzünde bizden başka hakikaten bir millet olarak böyle bir ufka sahip olan bir topluluk yok. Bu bir gerçek. Niye? Çünkü bizim milletimizin genlerinde bu var. Birincisi mazlumun yanında olmak, yardım etmek, düşene yardım etmek. Mesela hani bir sokaklarda bir racon vardır bilirsiniz. 5 kişi bir kişiye daldığı zaman sen evet. Bir kişiden olursun. Mevzuyu bilmesen bile. Neden kavga ettiklerini bilmesen bile. Evet. Şimdi Katar'a mesela operasyon çekiyorlar evet. Katar'a. Biz ne yapıyoruz? Katar'ın yanındayız. Çünkü tek abi adam. Ya 9 tane 10 tane ülke birleşmiş. Biz onun yanındayız. Ben şimdi mevzuyu toparlayayım.
Ama şey kameranda... bazen mazlumun yanında olmak yetmiyor. Zalimin de karşısında durabilmek gerekiyor.
Tabii.
Yani o da önemli bir detay oluyor. Birçok insan mazlumun yanında durabiliyor ama zalimin karşısında durma dirayetini göstermek çok daha önemli arz ediyor bu noktada.
Evet, doğru.
Bu konuda da ama abi ilerleme kaydettik bence millet olarak. Yani bundan 50 sene önce mazlumu tanımıyorduk ki yanında olalım. Ama artık hamdolsun mazlum kimdir, zalim kimdir tanıyoruz, biliyoruz. Mazlumun yanında da yer alıyoruz Çağrı abinin dediği gibi. İnşallah zalimin karşısında dimdik eğilmeden durabildiğimiz günler de yakındır.
İnşallah.
Ona gayret ediyoruz zaten inşallah.
Zaten ilk önce düşmanı tanımak lazım. Düşmanı tanımak lazım. Zalimi tanımak lazım. O konuda çok haklısın. Ama insanın gözlerine bir açık olarak dünyayı izlediği zaman özellikle birçok şey fark edebilir. Fakat işte konu konuyu açacak. Ama işte medyanın, sosyal medyanın artık yönlendirmesiyle neyin ne olduğunu fark etmek zorlaşıyor.
Evet.
Bu yüzden...
Bu yolculuklar çok işe yarıyor.
Yolculuklar işte. Çok önemli.
İnsan bizzat gözünü, hayatın lazım. Mahiyetini
ve sizlerin de ve sizlerin de esasen işi burada bırakmaması lazım. Yani çevrenizi, ailenizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, işte bir radyoda yaptığımız gibi belki şu an. Şu an yaptığımız o bizim.
Evet.
Kit iletişimi şu an kullanıyoruz aslında bir açıdan. Diyoruz ki hakikat bu. Niye? Bu adamlar canlı şahitleri. Yalan söylemiyorlar. Ben onları kefilim en azından. Diyorum ki bu adamlar Patani'ye gitti gördü. Gerçekleri gördüler. Oradaki mazlumların Türkiye sevgisini gördüler. Garibanların Türkiye sevgisini gördüler. Müslümanların eziyetini gördüler. Yaşadıkları eziyeti gördüler. Buradan atacaklar diyoruz. Toparlayalım. Şimdi Kamerun'da kaldık en son. Daha aynen, orayı kapatalım. Bak unutmadım. Zihnimde duruyor. Kamerun'da
kapat abi. Konuya gelelim.
Şimdi arkadaş da deyince bize hani oralarda sen safari yapmışsın da gezmişsin de şu Kamerun'a gidince ne yaparsın? Hani Afrika ülkesi normalde bilmiyor ki hizmet amacıyla gittiğimizi, yardım amacıyla gittiğimizi. Ben de deyince ona bizim öyle bir alakamız olmadı falan diye. Ya dedi sen ne yaptın kaç gün boşu boşuna mı gittin oraya vesaire. Ya dedim biz başka bir şey için gittik. Ya dedi ne adamsın dedi o işler için gidilir mi dedi gezeceksin dedi. Oraya verdiğin bilet parasıyla dedi İtalya'ya gitseydin dedi bak işte şu havayolu kampanya yapmış dedi. Berlin'e şuraya buraya uçmak kolay artık.
Evet.
Ama gel uç bakayım şeye Patani'ye. Kaç yani o değil mi hani herhangi bir
gün sürmüştü.
Herhangi bir vakfın Allah razı olsun derneğin STK'nın desteği olmasa devletin desteği olmasa bir herhangi bir öğrenci kendi imkanlarıyla uçabilir mi abi?
Yani
imkansız, çok pahalı. Yani bunu söyleyelim çok pahalı.
Tabii çok pahalı abi ya.
Yani sen Bilal Gündoğdu olarak Nepal'e gittim diyorsun. Nepal'e THY'den bakalım uçak biletleri ne kadarmış. Yani evet. Burada
çok,
biz kimseyi suçlamıyoruz.
Çok uzak da gerçekten yani.
Ama öyle. Mesafe de uzak ve normal. Allah'a şükür Hüday Vakfı, İHA, işte Devlet TİKA, Başbakanlık çok destek veriyor bu konularda. Biz de gençler olarak bunlardan faydalanıyoruz. Mevzu bu ve faydalanmak isteyen gençler buyursunlar. Kapılar sonuna kadar her tarafta açık. Siz sabah namaz devrim ekibi olarak her zaman bekliyorsunuz. İHA bekliyor, Hüday Vakfı bekliyor.
Abi şimdi böyle deyince de...
Yok, yığılma olmasın.
Sosyal medyadan şimdi evet. Geçen Ebubekir abi gitti Erbakan Camii'nin açılışı için.
Ebubekir Pembegül'lü mü?
Aynen, Ruanda'ya, Afrika'ya. Hamdolsun attılar temelini de zaten. Sayfaya mesajlar geliyor işte biz de böyle yurt dışı seyahatlerine katılmak istiyoruz ne yapabiliriz gibisinden hani sanki biz böyle seyahat evet. Şirketi gibi hani konu biraz oraya yaklaşmış oldu ama oradaki... diyelim. Yani nedir dediğiniz gibi bu vakıflar TİKA'dır, Diyanet'tir, işte İHA'dır, Hüdayi'dir. Hizmet edeni samimi bir şekilde hizmet edeni zaten götürüyorlar yani Allah'ın izniyle ama hani sabah namazı devriminin henüz imkanları buna elverişli değil. Bunu da buradan yeri gelmişken söylemiş olalım yani.
Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. O zaman mevzuya girelim. Patani'ye gittiniz. Patani'de bir çalışma için gittiniz. Dilerseniz siz bahsedin ondan. Hangi çalışma için olduğunu. Bilal sen de başlayabiliriz.
Başlayalım abi. Ben önce bayağı oldu gerçi bizim gittiğimiz hani Kasım ayında dedik. Ama bugüne denk gelmesi de iyi oldu yani bir şekilde. Biz yetimhane açılışı için gittik oraya Furkan Doğan Yetimhanesi ve Hafızlık Merkezi için. Programı bugün yapıyor olmamızın da şöyle bir anlamlı tarafı var. Bugün Dünya Yetimler Günü İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında ilan edilmişti. 4 yıldır da işte kutlanılıyor. İlan edilmeye çalışılıyor, yayılmaya çalışılıyor. Hani onun yıl dönümünde böyle bir güzel bir konuyu tekrardan burada hatırlatmış olmak, konuşuyor olmak bizim için ayrıca anlamlı. Önce onu söylemiş olalım. Hı hı. Onun haricinde daha bir 2014 yılında siz de bahsettiniz ilk girişte. Sabah namazı devrimleri başlattığımız zaman Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde Adem abi işte bir hayalimiz var. Gençler üzerinden toplayacağımız gençlerin gayretleriyle parasını ayarlayacağımız bir yetimhane hayalimiz var diye ilan etmişti. İHA İnsani Yardım Vakfı ile birlikte işte proje geliştirildi ve Patani'ye böyle bir proje yapmaya karar verildi o dönemde. Hamdolsun bir ay gibi bir sürede yanılmıyorsam 160 bin lirası toplanmıştı. 600 bin lira kadardı toplam maliyeti. İlgi gerçekten had safhadaydı. Bizim projenin de ilkiydi yani bu. İlk kalıcı eserimizi gerçekleştiriyorduk. Ondan önce bir de Suriye için 1000 tane kışlık giydirme projesi, yetimler için giydirme projesi gerçekleştirmiştik ama bu çok daha maliyetli bir şeydi. Yani hamdolsun gençlerin, arkadaşlarımızın kimi yerlerde kermesler yaparak, kimi yerlerde işte daha çok gerçi sosyal medyadan yürütmeye çalışıyoruz biz bu işi. Hamdolsun başarılı da oluyoruz ki Patani'de Furkan Doğan Yetimhanesi, Moro'da Yasin Börü İlkokulu, işte Genç Dergisi'nin de katkıları ve birçok STK'nın desteğiyle Sadaka Taşı Derneği ile birlikte Halil Kantarcı Yetimhanesi Sri Lanka'da, o da yakında açılışı olacak zannedersem. Onda da bizim hamdolsun katkımız vardı. Şimdi de Erbakan Camii işte ücreti vesaire toplandı. O tamamlanacak inşallah. Şimdi inşası da başladı zaten. Yakın zamanda onun da açılışı olur inşallah. Yani bu şekilde saymaya bile artık vakitin yetmediği bir şeye dönüştü ki hala da inşallah sene başında da yeni bir projeyle Afrika'ya düşünüyoruz. Yani daha tam detayları belli değil ama bu şekilde geriye baktığımız zaman Adem abi hep öyle söylüyordu. İşte Allah'a anlatacak güzel bir hikaye bırakmalıyız diye arkamızda. Hamdolsun böyle güzel bir hikaye başlamış oldu 2014 yılında. Bir buçuk sene gibi kısa bir zamanda binamız inşa edildi. Hamdolsun işte açılışı yapılacağı zaman da şunu da es geçmeyelim. TİKA'nın büyük katkıları oldu. Biz dediğimiz gibi 160 bin lirayı topladıktan sonra TİKA devlet kurumu epey yardımı oldu ve üstünü o tamamladı yani hani İHA ile birlikte yine hamdolsun. Adem abi de işte bizleri görevlendirdi bu açılış için. Hani gideceksiniz hem işte kendinizi geliştirmek adına, işte yeni coğrafyalar görmek adına siz gideceksiniz dedi, işte döndüğünüzde de burada işte oradaki insanlar nasıllar, ne yapıyorlar, ne yaşıyorlar, işte böyle bir projeyi neden gerçekleştirdik hani, çünkü insanlar şunu güvenmek istiyorlar yani o güveni sizden almak istiyorlar hani, tamam iyi güzel parasını veriyoruz ama ne yaptınız siz, o eserini görmek istiyorlar hani, bunu bir şekilde siz döndüğünüz zaman burada işte videoyla, fotoğrafla, şununla bununla, ki dediğiniz gibi burada da bunu gerçekleştiriyoruz zaten hamdolsun, bunu gerçekleştirmiş olduk abi. Bilmiyorum çok mu uzattım ama
yok,
böyle
yok, eyvallah, daha devam edeceğiz, vaktimiz var.
Aynen,
eyvallah.
Yani peki, böyle kısaca serüven bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu yani hamdolsun. Hı-hı.
Şu an yetimhane açıldı.
Yetimhane açıldı. 40 tane yetim kardeşimiz orada kalıyorlar. Hafızlıklarını devam ettiriyorlar. Maşallah. İnşallah yani hiç böyle bir proje, program falan yok da hani gün olsa da nasip olsa da o kardeşlerimizin hafızlık törenine gidebilmeyi bize Rabbim nasip etse keşke yani. Bu çok onları daha anlamlı olur yani.
Buradan niyet edelim. Onları belki Türkiye'ye getirmek nasip olur.
Yani dönem dönem İHA getiriyor buraya zaten. Onların gelmesi de güzel. Bizim buradan tekrardan oraya gitmemiz de güzel. Bakalım nasıl
orada
diyelim.
Orada birkaç okulu ziyaret etmiştik. Okuldaki öğrencilerin böyle hedeflerinin arasında yani İstanbul'da uluslararası öğrenci değişik programlarıyla gelip İstanbul'da okumak var. Yani Diyanet'in sanırsam birkaç bursu var yurt dışı öğrencilerine yönelik. Onun için çalışıyorlar. Hani oradaki üniversite sınavının yanı sıra.
Başbakanlık.
Yunus Emre Enstitüsü.
YTV yapıyor mesela.
Aynen.
YTV de yapıyor.
Evet.
Şey diyeceğim mesela, tabi burada niyet ediyoruz. Sesi düşünmüş olduk biraz da. Sizler bir proje yazabilirsiniz mesela. Oradaki arkadaşların buraya değişim programı için. Vesile olabilirsiniz mesela. Birçok şey olabilir. Şu an imkanlar açık çünkü. Muhammed sana soralım.
Evet.
Siz şu an tıpçı olarak gittiniz oraya. Doktor adaylarısınız. İnşallah geleceğin.
İnşallah.
Tıpın doktorluğun bizde farklı bir havası var. Niye? Çünkü bedenimizi aslında sağlığımızı bir yerde size emanet ediyoruz. Ki medyanın da artık şimdi Bilal, medyada es geçmeyelim, medyaya da artık zihnimize emanet etmeye başladık.
Yani bir radyocu yani. Olaraktan önce tıbba öncelik vermene alındım doğrusu.
Alındım. Yani. Evet, ben de aslında iletişimciyim yani, ben de gazetecilik yani, hani, mezunuyum.
Bunu bildiğim için.
Yani böyle Patani'deki halkın özellikle belki sağlık açısından böyle bir izleniminiz, raporunuz, çalışmanız oldu mu bilmiyorum ama nasıl oralar, o coğrafyalar, Orta Asya değil mi? Uzak Doğu Asya.
Güney Asya.
Güneydoğu Asya.
Güneydoğu Asya. O zaman hani bildiğimiz Maldivlerin falan
aynen.
Aşağısına mı kalıyor biraz daha?
Tayland, Malezya arasında kalıyor tam olarak.
Tayland, Malezya arasında.
Malezya sınırında zaten. Furkan Doğan yetimhanesi de. Aha. Yani birkaç kilometre kalmıştı sınır. Öyle demişti evet. Abiler de çünkü.
Eyvallah. O zaman öyle bir izleniminiz, çalışmanız oldu mu? Nasıldı? Yani vaktinizde belki pek yoktu ama biraz anlatalım.
Özellikle sağlık alanında bir inceleme yapmadık ama şunu rahatlıkla gördük. İnsanlar orada genç kalıyorlar. Hmm. Yani iklimden midir, artık yediklerinden midir, içtiklerinden midir?
Papayadandır.
Papaya evet.
Papaya diye bir meyve var. Gençlik meyvesi diye. İnsanlar böyle çok onu ciddiye itibar
ediyor. Sıklıkla yaşadık bunu. Şimdi birisine bakıyoruz. Yani diyoruz bu olsa işte 30-40 yaşında falandır hani gibi yaklaşıyoruz. Adam tanışıyoruz 50 yaşında işte 6-7 çocuğu falan çıkıyor. Hani mesele onların o doğal hayatı devam ettirebilmesinde. Tabii o Tayland yönetimiyle yıllardan süre gelen bir çatışma ortamının var olmasının temelinde de belki bu yatıyor. Hı. Kendi doğal, kültürel, kadim yaşayışlarını devam ettirme isteğiyle o kapitalizmi bir şekilde oraya girme isteği arasında bir mücadele süre geliyor. Hamdolsun Patanili kardeşlerimiz bu noktada agahlar, yani belli şeylerin farkındalar. Buna karşı mücadele etmekteler. Allah yardımcıları olsun.
Amin.
Onların mücadelelerini görmek, aktarmak da gerekebiliyor. Yıl işte 1980 yılında, işte 90'larda ciddi o bölgede özellikle Tayland, Malezya sınırındaki Patani'yi bir şekilde asimile etme çabalarının sonucu olarak ciddi soykırıma varabilecek nitelikte katliamlar yaşanmış bölgede. Yani biz gittiğimizde kendi neslinde olmasa bile insanlar bir kuşak üstteki nesil olarak çok net hatırlamakta yaşanan olayları, o toplu ölümleri. Onlar bir şekilde toplumun hafızasında yer etmiş ve kendi çocuklarına, kendi torunlarına onu yaşatmamaya çalışıyorlar. Kur'an ve sünnet kültürünü daha sonraya devam ettirerek onu korumaya çalışıyorlar. O yüzden bizim açmış bulunduğumuz, yani vesile olduğumuz Furkan Doğan Yetimhanesi de bu noktadan önem arz ediyor. Hafızlık merkezi de olmasını planlıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim ile ancak kendimizi koruyabileceğimizi Patanili kardeşlerimiz de ciddi anlamda fark etmiş durumdalar. Yani bu noktadan çalışmalara devam ediyorlar. Tıpçı dediğiniz aklıma geldi. Aklıma gelince hatırlatmakta fayda var.
Eyvallah.
Furkan Doğan abimiz de Mavi Marmara gemisini 2010 yılında binmeden önce yabancı öğrenciler sınavı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmıştı. Yani YGS, LYS sınavından daha önce işte doğumunun Amerika'da olması, orada pasaportun olması sebebiyle yabancı öğrenci sınavına girip Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmaya hak kazanmıştı. Onun akabinde gemiye binip belki de Mavi Marmara'nın en genç yolcularından ve en genç inşallah şehitlerinden oldu. Bizim açımızdan da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak da ayrı bir ehemmiyeti var Furkan Doğan abimizin. Eyvallah. Bunu da burada hatırlamakta fayda var.
Eyvallah. İnşallah Rabbim şehadetlerini kabul etsin.
İnşallah.
Şehitlerimizin. Çağrı, sen neler gördün, neler hissettin? Çocuklarla fotoğraflarınız vardı, oynuyordunuz. Çok da güzeldi. Evet. Görüntüleri biz de baktık sosyal medyadan. Çocukların halleri, yetimlerin size gösterdiği sevgi. Etkiledi mi sizi? Nasıldı?
Ben önce şeyden başlamak istiyorum. Patani'nin genel durumundan bir bahsetmek istiyorum. Yani hayatımda böyle güzel yeşillik bir yer görmemiştim daha önce bu kadar güzel. Yeşilliğin, doğanın yani böyle iç içe olduğu, her şeyin doğal kalabildiği. Yani insanlar bahçelerinde kedi besler, köpek besler, orada maymun besliyorlar. Hmm. Yani öyle düşünün, öyle bir belde düşünün. Ve hani çok samimi insanlar. Yani Müslüman diyarında olmanın şeyini hissettim. Şu şekilde hissettim. Türkiye'deyken bunu hissedemiyoruz. Benim bu arada ilk yolculuğumdu yurt dışına.
Yani ilk, aa, çok güzel.
İlk yolculuğumu Pataniye yaparak zirvede başladım diyorum kendi açımdan.
Yani Adem şöyle, abi de yanılmıyorsam şöyle bir şey söylemişti. Müslüman olmanın tadına varacaksınız, evet, diye Patani'de. Yani ben başka ülkelere de gittim. Patani'deki tad yok yani başka ülkede. Gerçekten o insanların samimiyeti bunu veriyor size yani.
Ziyaretimizin üzerinden 6-7 ay falan geçti. Benim aklımda kalan sadece o samimiyet ve kardeşlik oldu. Yani o ilk gittiğimizdeki Müslüman kardeşlerimizle kucaklaşmamız. İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'tan aktarmalı olarak geçmiştik. Yani oradaki havayı görüp, oradaki Budizm'in sardığı ortamı, Müslüman kardeşlerimizin yanına gidince hani inanıyorum ki yıllar geçse de benim aklımda o kalacak. Yani o kardeşlerimizle yani sanki İstanbul'dayım, evimdeyim gibi o hissi bana verdiler yani, elhamdülillah.
Eyvallah.
Yani Bangkok'ta da bir gece kaldık. Ben de oraya getiriyordum tam konuyu. Bangkok'la Patani kıyas dahi edemiyorum. Yani o kasvet, o şey. Zaten her tarafı put olan bir şehirden tevhidin hakim hüküm sürdüğü bir beldeye gittik. Yani kendi açımdan yani Patani öyle. Yani şöyle bir şey var. Tayland'la Malezya sınırında yer alıyor. Biraz da yeri gelmişken Patani'den bahsedeyim. Tayland'la Malezya'nın arasında ama Tayland'a dahil. Zamanında İngiltere o bölgeyi işgal ediyor. İşgal ettikten sonra Patani'yi Tayland'a bırakıyor. Halbuki Patani'ler Malay ırkından, Malezyalılar gibi. Taylandlar ise Siam ırkından. Yani bir şey olarak bile çok ciddi farklılık olmasına rağmen hani her birçok ülkede uyguladığı gibi İngilizler ayrılık çıkartarak o savaşın sürekli devam etmesine kendileri açısından bir şey sebep bırakıyorlar. Bundan dolayı bu Patani'deki mücadele yıllardır devam ediyor. Ben o Patani'ye gittiğim zaman orada birçok yetim, ciddi manada yetimler var. Çünkü zamanında uygulanan baskı, zulüm, insan bir kere hani birçok insandan haber alınamayarak öldürülüyor. Hani ölüyor mu, yaşıyor mu, nerede hiçbir haber de yok. Dünya medyasına yansıyan hiçbir şey de olmuyor, yansıması da olmuyor bunun. Çünkü çok uzak ve ciddi manada Tayland'da Mossad'ın yaptığı bir bölge. Yani merkezlerinden birisi Tayland'da, Bangkok'ta. Yani ciddi manada baskı uygulanıyor Müslümanlara. Zaten Patani için Güneydoğu Asya'nın Gazze'si deniyor. Yani Gazze'ye uygulananların aynısı orada da uygulanıyor. Biz orada mesela ara ara o turuncu giysili Budist rahiplerden görüyorduk böyle. Hı hı. Ciddi bir şekilde böyle kalabalık şekilde gruplar şeklinde geziyorlardı. Yani Patani'nin bölgesinde bir asimilasyona, bir dejenerasyona sebep olmak üzere. Mesela şeylerden bahsediyor oradaki yerliler. Bu son zamanlarda böyle gece kulüpleri falan açılmaya başlamış Patani'ye gençliği bozmak için. Hı hı. Uyuşturucu piyasası böyle bir oluşturulmaya
askerler
çalışılıyor.
Askerler tarafından. Şimdi Patani'de birçok yerde askeri nokta var. Tayland, Budist askerler tutuyorlar. İşte kontrol olmadan geçemiyorsunuz. Hani o askerlerin halka işte çok ucuz miktarlarda uyuşturucu gençlere özellikle sattığı falan söyleniyor yani. Yani asimile edebilmek için oradaki yerel halkı, Çağrı'nın da dediği gibi maalesef böyle ciddi bir şey söz konusu yani.
Ziyaretlerimiz sırasında tarihi bir yapı olarak Kurusey Camii var Patani'nin merkezinde. Mesela orada benim aklıma dank etti. Onun bir kitabe diyebileceğimiz tanıtım metni var caminin önünde. Ya bakıyorum işte Patani, işte Narativa, Yala, Songla, Satung. Bunların hiçbiri yok. Güney Tayland. Oradaki kitabede bölgenin adı Güney Tayland olarak geçiyor. Acaba dedim bu Güney Tayland neresi? Biz hani
biz mi bilmiyoruz?
Biz mi yanlış geldik? Yanlış yerde miyiz? İnternette falan yazınca da Güney Tayland yazınca hani bir sürü bilgiye, dokümana ulaşabildiğimiz halde Patani şeklinde arattığımız zaman kısıtlı oldukça sadece bizim çevremiz tarafından yapılan yayınlara rastlayabiliyoruz. Yani bu noktada bilmek gerekiyor yani.
Evet.
Adam baştan meseleyi kökten atıyor yani Güney Tayland diyerek hani ben seni tanımıyorum diyor.
Bizim, böyle bir yer yok diyor benim için.
Evet, bizim
Patani şu an gerekiyor. Peki Tayland'a mı bağlı?
Evet, yani Tayland'ın bir ili, normal bir il gibi şeklinde. Hmm.
Ama biraz daha eyalet sistemi
daha
gibi ama.
Geçmemiş bir eyalet. Yani. Onun için çaba sarf ediyorlar. Geçmişte en Patani İslam Krallığı vardı orada. 300 sene hüküm süren bir İslam Krallığı söz konusuydu. Yani çok ciddi bir şey var. Oraya da mesela ilginçtir. Yemenli tüccarlar vasıtasıyla Müslüman oluyor oradaki insanlar. Ve çok ciddi bir şekilde yayılıyor ve bir İslam krallığı kuruluyor. 1900'lü yıllarda falan hatta Abdülhamit Han'a bağlı bir şey. Hatta oranın valisini Abdülhamit Han atıyor. Yani elhamdülillah bu nasıl bir vizyondur abi baktığın zaman. Evet, yani şu an bile biz oraya yani gittiğimiz zaman.
Bir günde gittik uçakla.
Gidişimiz 8 saat. Hatırlıyorlar değil mi? Gidişimiz 8 saat dönüşümüz 16 saat sürdü.
Maşallah.
Orada kaç saat vardı? Zaman dilimi farkı olduğu için. Giderken gelirken. 3
veya 4 saat.
Yani 3-4 saat bir zaman dilimi farkı var.
Şeyden Tayland'dan İstanbul'a Türkiye'ye bir kafile gelmişti. Bir 4-5 ay oldu zannediyorum ki. Demek ki onlar Patane'den geldi. Çünkü Tayland'ın başka bölgede Müslümanlar var mı? Ciddi Müslüman topluluklar. Belki de vardır.
Bangkok'ta da var da.
Ha, belki de onlar da olabilir o zaman. Onlarla buluşmuştuk biz. Beraberdik. Bizi Tayland'a davet etmişlerdi. Bir dernek onlarda. Bunu istiyorsanız programdan sonra bir konuşalım sizinle. demişlerdi ki yani Tayland'a gelin. Kalmanız, barınmanız, her şeyiniz bize ait. Sadece siz gelin demişti. Gelin ve biz sizi ağırlayalım demişlerdi. Böyle şeyler de var.
Mesela gerçi geçen 4-5 ay önce bizim Fahrettin abiler geldi. Acaba onlar mı? Ya vakfın partneri orada. Onlardır belki.
Konuşalım mı?
Aynen. Tamam.
Eyvallah.
Abi şuna bak abi. Bizim Fahrettin abiler dedi Bilal. Ne kadar güzel bir şey bu yani. Bizim Fahrettin abi diyebilmek.
Demek ki Fahrettin abi de artık bizden biri olmuş. Oradaki kardeşlik muhabbet nasıl oluştuysa bugünlere yansımış. Yani sen Fahrettin abi deyince benim aklıma Türk biri geldi en aslında.
Ha, eyvallah.
Ama
yok,
anladığım kadarıyla
şey Fahrettin diyorduk biz gerçi orada ona ama eyvallah. Burada olunca şimdi buraya da geldi. Burada da görüştük şimdi onunla. Dediğim gibi ama hemen hemen aynı döneme denk geliyor. Şimdi 4-5 ay önce dediniz siz de.
Evet, belki de o zaman aynı isimlerdi.
25 yaşında falan görünüp 40 yaşında olan birisiydi kendisi.
Aynen. Eyvallah. Bu da hani benzetmek gibi olmasın ama Doğan Görünlü Şahin muhabbeti gibi bir şey demek ki. Eyvallah. Toparlayalım. Beyler peki devam edelim. Muhammed senle devam edelim istersen biraz. Sen biraz bugün az konuştun.
Sana sakladım kendimi.
Sana sakladın. Eyvallah. Çağrı'ya sordum. Sana sormuşuyordum. Yani yetim konusu bizim hassas konularımızdan biri. Hakikaten hani yanı başımızdaki Suriye'deki kardeşlerimiz de aynı hissiyatı bize veriyor. İHA'nın yine müthiş bir çalışması oldu. Allah razı olsun. Öncülük etti o çalışmaya da. Bir yetim
kompleksi
kuruldu.
Çocuk yaşam merkezi.
Müthiş bir yer kuruldu. Yani bunlar bizim açımızdan sevindirici şeyler. Ülkemiz sessiz değil en azından. Yardım noktasında sessiz değiliz. İnşallah sesimiz de yükselmeye devam eder. Sen neler düşünüyorsun? Yani özellikle yetimlerle buluşmak nasıl, neler hissettirdi sana?
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabelerle birlikteyken işte işaret parmağıyla orta parmağını birleştirip yetime bakıp gözeten ile kıyamette ben bu şekilde yan yana birlikte olacağız buyurmuştur. Yani buna binaen yani bütün hareketlerimizi aslında biz bunun temelinden hareket ediyoruz. Neticede Allah rızasını kazanmak uğruna bu dünyada bir şeyler yapıyoruz. Bu yetim noktası da dinimizde, kendi kadim kültürümüzde önemi sürekli vurgulanan bir konumda. Gel gelelim ki günümüzde insanlar sanki hiçbir ölüm, işte çocukların babalarını kaybetmesi, yetim kalması yokmuş gibi medyaya baktığımızda böyle bir şey yokmuş. Herkes mutluymuş, hayatına devam ediyormuş. Sanki böyle bir hava varmış gibi sunmakta. Biz sahaya indikçe işte daha tecrübesini bu manada derdiyle birleştirip bize aktarmaya gaye edinmiş kişilerle birlikte oldukça bunun aslında böyle olmadığını, dünyada her zaman olduğu gibi bu manada hizmet vasıtalarında açık olduğunu görüyoruz. Yani yetim noktasında sahip çıkılması gereken, hamdolsun ülkemiz ve halkımızdan teşekkür ediyoruz. Bir duyarlılık, bir bilinç oluşmuş durumda ama kesinlikle yeterli değil. Bunun kat be kat daha fazla artması gerekiyor. Mevcut Suriye'deki durumdan, oradaki kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmelerinden, topraklarından olmalarından da hareket edersek. Ya bu konu özellikle son 5-6 yılda tekrar gündeme gelmesi gereken bir konu yetim noktasında. Yani bir çocuk düşünelim, hayata o manada 1-0 geride başlıyor yani. Onun elinden tutmak, yönlendirmek, ona bir her şey maddiyatla da olmuyor Salih abi. Yani
evet.
Bir sevgi göstermek, başını okşamak, O noktada onun çok fazla rahatlatabilir. Onu bize bağlayabilir. Onun belki içinde bir isyanı varsa, bir öfkesi varsa onu hafifletebilir. Onun onu dindirebilir. Bunları görmek lazım yani. Biraz daha meselenin içinde olup, hayatın içinde olup. Onun dışında yani ne diyelim, yetim hep bilindik şeyler ama bir faaliyete geçmek gerekiyor yani.
Bugün ben bir haber izledim. Bir video haberdi bu. Haberde hep aslında karşılaştığımız bir şey. Yani Suriyeli çocukların, Türkiye'deki, İstanbul'daki özellikle Suriyeli çocukların dilendirilmesi hadisesi. Çok gerçekten korkunç bir hadise bizim için. Yani çok üzücü bir şey ama diyorum yani bu kadar yapabiliyorsun. Buraya kadar gidebiliyorsun. Çünkü kimi zaman aileleri yaptırıyor bunu maalesef. Çünkü Suriye'den gelen kardeşlerimizin tamamını böyle bir hani biz onları muhacir olarak kabul ettik ama tamamını da aynı kefeye koyamıyoruz bazı noktalarda maalesef. Nasıl ki insan hem yurdudur hem de kurdudur demişler yani bazı noktalarda. Dilendiriliyor çocuklar üzücü bir şekilde ve bunlara şahit oluyoruz. Ama ne olursa olsun çocuğun günahı vardır diyemez kimse.
Aynen.
O çocuktur ve günahı yoktur. Fakat videoda çok korkunç bir şey. Metrobüste çocuk ayakları çıplak, evet, mendil satıyor. Bir tane amca da çocuk o kadar yorulmuş ki artık. Evet, ayakları çıplak oturmuş yerde uyuyor metrobüsün içinde böyle. Elinde mendiller var. Amca da diyor ki ona, gel diyor, benim yerime otur diyor. Yer veriyor ona. Yani en azından hani bir şey yapıyor, anladın mı?
Bir şeyler kalmış ya, yani ölmemiş.
Bir şey ölmemiş yani. Normalde metrobüsteki o 300 tane insanın gerçekten bir şey yapması da 300 tane insan bir yere doğru gidiyorlar ama boş bir yere gidiyorlar yani hakikaten. Ya yani orada ayakları çıplak bir çocuk var. Günahı yani hiçbir şey yok o çocuğun. Yani çocuk yalan söylese, o çocuk size küfretse, yalan söylese, Allah yani her türlü sana pisliği yapsa çocuk ama o. Yani çocuk, bu çocuk ve en az yani işte en fazla 6-7 yaşındadır. O kadar bile yoktur. O çocuğu alıp sen zaten başka birine dönüştürebilirsin. Yetiştirirsin onu, anladın evet mı? Başka birine dönüşür. O doktor olabilir, mühendis olabilir. Her şey olabilir yani çocuk, anladın mı? Çünkü çocuk daha. Hani olsa ki 30 yaşında biri anlarsın, eyvallah dersin. Öyle de değil. Her neyse. Çocuk orada çok bitkin bir şekilde uyukluyor. Ellerinde mendil. Bir elinde de para var, bozuk para. Onları bırakmıyor. Amca da gel benim yerime otur diyor. Yaşlı bir amca. Yani gençler, bizim yaşımızdaki gençler tabii istiflerini bozmuyorlar. Amca biri yer veriyor. Bir tane kadın teyze diyor ki, beyefendi diyor, niye yer veriyorsunuz diyor. Dilendirici bunlar diyor. İşte dileniyorlar diyor. Alıştırıyorsunuz diyor. Ne işler var ülkemizde diyor. Gelip burada doğurup salıyorlar sokağa diyor. Bir tane teyze. Bir tane kadın diyor bunu. Yani içimden şu geçti, dedim ki ya hani sen kadınsın ya mesela. Hani normalde kadın anneliktir değil mi? Yani daha fazla mehremetin olması lazım diye hep düşünürsün. Yani aklından o geçer. Ama yok. Kalp taş olmuş. Çocuğun ne günahı var ya? Orada çocuk oturmuş ya. Oturamaz mı orada? Yani onun hakkı yok mu gerçekten orada oturmaya? Dilenciye yer veriyorsun diye o teyzenin çıkışı. Ben diyorum ki o, yani o videoyu izleyen belki milyonlarca insan izledi. Ve eminim ki yani vicdanlı insanların hiçbiri o teyze hakkını helal etmemiştir. Ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Ben ahirette o teyzeye diyeceğim ki, teyze hani benim elimde imkan olsa, hani seni cennetin kapısına sokabilecek olsam, yani derim ki teyze, düşünürüm derim yani tabii. Çünkü çok üzdü beni o durum gerçekten. Çocuğa çok üzüldüm. Çünkü yani o çocuğu ben metrobüste görsem, karşılaşsam, ki bazen karşılaştığım oluyor öyle çocuklarla. En azından konuşuyorum onlarla. Başını okşuyorum, bir şey soruyorum falan ki çocuk hani biraz moral motivasyon olarak kendine gelsin. Çünkü zaten sıkıntılılar. Herkes vuruyor kafalarına. Herkes ne işin var burada senin? Ailesi eve gidiyor, dilendiriyor. Bu çocuk ya başına her türlü kötü iş gelebilir.
Ya bir daha bir şöyle bir şey var. Kendi çocuklarımızdan beklediğimiz işte edebi, saygıyı onlardan bekleyemeyiz. Yani bu onlara haksızlık olur. Çünkü birçok video izledik. Yani biz de Suriye'den gelen videolardan bahsediyorum. Yani insanlar orada çocuklar gözleri önünde annelerini, babalarını, abilerini, kardeşlerini, arkadaşlarını kaybettiler yani. Yani bu kolay bir şey değil yani. Biz yani 20 yaşından aşağı bir yaşımız yok yani bu masada oturanların şimdi. Yani biz bunu yaşadıysak, kendi gözümüzün önünde hunharca bir şekilde katledilen işte arkadaş yani anne baba da değil. Bizim psikolojimiz kaç ayda, kaç senede düzelir ki bu insanlar gözlerini bu coğrafyada savaşla birlikte. 6 yaşında dediğiniz çocuk değil mi? 2011 yılında başladıysa işte karışıklıklar, 2017'deyiz. Yani savaşla birlikte gözünü açtı. Evet. Çocuktan ne bekleyebilirsin ki? Yani dolayısıyla bazen hani tahammül sınırları zorlanıyor olabilir. Hani o çocuk için demiyorum da, çünkü ben de görüyorum mesela bazen metroda vesaire. Yani kendi canını da tehlikeye atacak hareketler yaptıkları oluyor evet. mesela. Hani işte girip çıkmadır vesaire.
Ya şunu ekleyelim Bilal. Yani biz
hani muhaciri kaldırabilmek evet. sabretmektir
çok
zaten.
Çok zor zaten. Hakikaten zor. Ensar olmak zor. Hani demişler ki ensarlık mı daha zor, muhacirlik mi? Ensarlık daha zor demişler.
Aynen öyle.
Yani sen ülkeni açtın, toprağını vatandaştın ama ensarlık daha zor. Niye? Çünkü ağırlaman lazım, yetiştirmen lazım, koruman lazım. Kolay mı bu? Yani ya bir hikayelere de bakacak olursak.
İşte çok yani hala bunu oturtamadık. Hamdolsun duyarlı bir kesim var ama ekseriyetinde maalesef bu şey yok. Yani hepimiz Peygamber Efendimiz'in hicretini biliriz ama oradan anlamamız gereken, almamız gereken dersi maalesef ki alamadığımızı gösteriyor bu Suriye meselesi. Neymiş efendim işte savaşsalardı. Yani Suriye'de savaşanlar terörist oluyor, buraya gelenler korkak oluyor.
Şöyle yani böyle maalesef oraya bir parantez açalım. Biz aslında millet olarak hani bu sınavı geçmeye çalışıyoruz iyi bir şekilde. Evet. Fakat dedik ki hani insanlar da hep farklı farklı. Yani insan insanın yurdudur bize göre ama kimilerine göre de insan insana kurdudur. 15 Temmuz'da bu ülkenin gerçekten vatanını, milletini seven insanları köprülere koştu. Yani en azından bir şey yapmaya çalıştı. Ama kimileri de ben mesela 15 Temmuz Cuma günüydü hiç unutmuyorum. Pazar günü 2 gün sonra hani bu artık hani darbe süreci kapanmıştı elhamdülillah. Yani kapanmıştı derken en azından bastırılmıştı. Süreç durmuş. Büyük tehlike geçmişti. Pazar günü su alacağım. Normal bir insani şey olarak su, çünkü evde su yok. Su almaya gittim pazar günü markete. Markette su yoktu.
Hmm.
Pet şişe bile. Dedim ki ya su gelmeyecek mi dedim. Beyefendi birkaç gün ancak gelir dedi. Ben de dedim ki ya hani çok da büyük bir market zinciri. Hep suyu oradan alıyoruz yani biz de. Ya dedim su nasıl olmaz ya? Hani ne yok dedim. Dedi ki ya beyefendi hani böyle böyle. Cuma günü, cumartesi günü ya dün buraya millet geldi. Ne var ne yok götürdü insanlar. Niye? Ben evimde su kalmamış benim. Benim evimde su kalmamış. Su almaya gidiyorum. Beyefendi evine su stoğu yapmış. Ve bu adam bana diyor ki Suriyeli bu ülkeyi sokuyorsunuz. Sen nereye gidecektin acaba su stoğunla beraber? Seni kim alırdı? Ben yine kendime gidecek bir yer bulurum. Ya biz buluruz yani. Bak sen Patane'ye gittin. Dostlarınız var.
Fahrettin abi. Şimdi,
Fahrettin abi bir telefon gidin.
Yok hocam yok. Biz gidemeyiz hiçbir yere.
Gitmeyiz zaten. Ayrı
gitmeyiz
mesele.
Gitmeyiz de gidemeyiz
Allah,
de
zaten. Allah zaten öyle bir imtihana sokmasın bizi.
Amin.
O 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız bir hadise. Dolmuş'ta İki tane genç bizim Türk kardeş konuşuyorlar. Diyorlar ki ya nasıl yapacağız bu 15 Temmuz vesaire şimdi hani devam ediyor. Millet gidiyor hani devam edelim çarpışalım vesaire. Arkadan da bir tane işte Suriyeli kulak misafiri olmuş onları dinleyip yanındakine demiş ki ya demiş bunlar da hani ülke bölünürse Türkiye'de sıkıntı çıkarsa biz ne yapacağız asıl? Hani biz burada zaten savaştan kaçıp geldik bir de burada savaş çıkarsa ne yaparız? Ondan sonra yanındaki de demiş ki bizim arkadaşlar duymuşlar. Yanındaki de demiş ki ya demiş bunlar kaçmıyor ki bu adamlar. Bunlar buradalar zaten. Bunlar bizi korur sen merak etme demiş yani. Hakikaten böyle mevzu geçmiş. Elhamdülillah. Biz rahatız ama Allah yine de imtihan etmesin böyle bir şeyle. Biz gücümüzü, enerjimizi başka işlere harcayalım. Yani hakikaten dünyadaki mazlumlara koşmaya devam edelim. Gücümüzü, enerjimizi oradan almaya gayret
edelim. Yani abi işte 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı biz bugün Patani'ye falan kafamızı kaldırıp da bakamazdık.
Eyvallah.
Yani bundan 25 sene önce nasıl bakamıyorduysak kendi dertlerimizle boğuşmaktan diğer tarafa da bakamıyorduk yani maalesef ki.
Eyvallah.
Diğer coğrafyalara hamdolsun atlatıldı. Rabbim ders alabilmeyi, ibret alabilmeyi nasip etsin ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Yetimlerden bahsediyorduk.
Eyvallah.
Son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Yetimlere günübirlik yardım faaliyetleri, işte şenlikler yapmaktansa uzun vadeli olarak sürekli hafızamızda tutmak, onların hayata daha rahat tutunmalarını sağlayacak vesileler bulmak bizim için şu noktada yapabileceğimiz yol olabilir. Yapabileceğimiz seçenek olabilir.
Yöntemlerden biri olabilir.
Bu noktada abi biz oradayken videoda da bahsetmiştim. Patani nerede bana Patani'yi anlat deseler bunu da anlatmayı düşünüyorum yani hiç çekinmeden hep aynı şeyi anlatıyorsun falan eleştirisi gelecek olsa bile yani gelmeden. Gelmedi de şimdiye kadar. Gelirse de şimdiden onu söylüyorum. İçeriği gezerken abi o Fahrettin abiyle birlikte İşte burası işte yatakhane, burası mutfak, burası işte lavabolar vesaire gösterirken şey dedi. O şimdi Furkan Doğan yetimhanesinin inşa edildiği mekan Darül Furkan diye bir kompleks var zaten orada hali hazırda. Kaç ne kadar alana yapılıydı orası? Bayağı geniş bir şeyi kaplıyor yani. Bayağı genişliği var. 70 dönümlük müydü neydi öyle bir şey yani. 1000 tane işte normal çocuk zaten orada, işte başka binalar falan var, yetimhane var, işte okul vesaire. Oradaki yani orada yetim olanı da var, yetim olmayanı da var. Hemen hemen yarı yarıyaydı zannedersem. Bu şimdi çocuklar seçilip Furkan Doğan'da 40 tane çocuk kalmaya başladıktan sonra yetim olmayanlar, işte bu Fahrettin abi o müdürüydü zaten oranın. Şu soruyu yöneltiyorlar işte, biz ne zaman yetim olacağız da Furkan Doğan yetimhanesinde kalmaya başlayacağız diye. Bu gerçekten beni o anda çok etkilemişti yani. Hamdolsun böyle güzel bir eser bırakabilmeyi Rabbimiz nasip etti. İnşallah ahirete kadar da bir zeval gelmeden devam eder de inşallah amel defterimize bir şeyler yazılır diye İnşallah. Umut ediyoruz yani. Onu da anlatmış olalım dedim.
Allah razı olsun arkadaşlar. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak şunu vurgulayalım. Yarın bir iftar var dediniz. Ümmet iftarı Ayasofya'da.
Aynen öyle abi.
İnşallah kardeşlerin katılımlarını bekliyoruz. Peki sabah namazı...
3 senedir yapıyoruz abi. Aha. Kısaca onu da anlatalım inşallah. Bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek. İnşallah haftaya da Ankara'da yapacağız. Hacı Bayram Veli Camii avlusunda olacak o da. Yarın tüm Ümmet-i Muhammed'i bekliyoruz diyelim yani.
Eyvallah.
Bayağı geniş bir çağrı olmuş olsun.
Peki, hazırlıkları yapıyoruz inşallah.
Aynen organizasyonda Fatih arkadaşımız
hani zaten. Sizin kitap okuma halkalarınıza, buluşmalarınıza katılmak için de sosyal medyadan yine sabah namazı devrimi.
Aynen bizle irtibata geçebilirler. Yani biz kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Yanıtlamaya çalışıyoruz mesajları. Erkek kardeşlerimizi bekleriz yani. Tek şartımız var, istikrarı sağlayacak, her hafta kitaplarını takip edecek.
Haftada bir kitap okuyoruz daha bu arada. Hani haftada bir kitap, çok kitap okuyabilecek.
Ve bunu yani bu manada boyunca... kendine güvenen varsa buyursun bekleriz. Gelsin. Bütün kapılar açık Allah'ın izniyle. Yani.
Ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun.
Vallahi ben konuşuyordum, bitirmiş olayım. Allah razı olsun, bize böyle bir fırsatı verdiniz. Eyvallah. İnşallah hayırlara vesile olur. Rabbim
utandırmasın.
Rabbim utandırmasın. Klasik dualar bunlar. Geçen haftalarda tarihini tam hatırlamayacağım. Bahattin Yıldız abinin şehadet yıl dönümüydü. Onu konuştuk. Alem İslam sohbeti oluyor Gazanfera Medresesi'nde, bilirsiniz siz de zaten. Orada bir fotoğraf gezdirdi abi. Bahattin abinin bir sözü var. Diyor ki işte Rabbimiz biz diyor önceden ümmet coğrafyasına hem merhamet hem adalet götürüyorduk diyor. Yani merhametten kastı nedir? İşte bugün olduğu gibi yardım yapıyorduk. İşte insanların ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Hem de adaletimizi götürüyorduk. İşte kimse yetim hakkı yiyemiyordu. Kimse işte mazluma dokunamıyordu vesaire. Ama diyor bugün sadece merhamet götürebiliyoruz. İnşallah adalet götürebildiğimiz günleri de Rabbim bize nasip etsin İnşallah diyordu. Hocam. Ben de bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Sizlerden de amin. Almış olalım inşallah. Aynı şekilde dinleyicilerimizden de bu şekilde ben tamamlamış olayım. Tekrardan teşekkür ederiz.
Başta söylediğimiz gibi bu zalimi ve mazlumu iyi tanımaktan geçiyor. İnşallah zalimi ve mazlumu iyi tanıyıp ona göre Müslümanca, mümince bir duruş sergilemeyi nasip etsin Rabbim bizlere.
Amin.
Son sözü bitiriş bana kaldı galiba bizim arkadaşlardan. Pazarın benim için özel bir yeri var. Hayatımda ilklere sahne olmaya devam ediyor. Yani ilk işte yurt dışı ziyaretimiz arkadaşlar oraya yaptık. İlk işte konferansımı Patani üzerine verdim. İlk radyo programında Patani üzerinden yapmış oluyorum. Artık Patani bende yani böyle arkadaş ortamlarında falan oturduğumuzda 5-10 kişi falan böyle toplandım. Hemen bir mesele Patani'ye geliyor yani Patani'yi anlat da dinleyelim meselesini. Buradan dinleyicilerimize özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir yolunu bulup bir bahaneyi bulup yani bir kapı aralığından kendimizi dışarı atmaya bakmamız gerekiyor ki ondan sonra yavaş yavaş hayatı yaşayarak tanıyacağız inşallah. Bu da bizden son söz olsun.
Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet kıymetli dinleyenler, bugün genç zamanında Çağrı Şahin, Bilal Gündoğdu ve Muhammed Fatih Yaman'la birlikteydik. Kendilerinin Patani'ye bir seferleri oldu. Orada Furkan Doğan Yetimhanesi'nin açılışına gittiler. Kendilerinin öncülüğünde gerçekleşen bir yetimhaneydi bu. Allah razı olsun. Orada şu an ülkemizi, milletimizi temsilen bir yerimiz var ve garipler, oradaki mazlum kardeşler orada nasiplenmeye çalışıyorlar. Bu hizmetlerin, bu gayretlerin, bu çalışmaların devamını diliyoruz biz de ve destek olmaya çalışmalıyız. Desteklerimizi esirgememeliyiz. Güvendiğimiz vakıflar, dernekler, STK'lar çok fazla artık şu an. Elhamdülillah. Yani güzel yerler var yani.
Hayırda yarışıyorlar, hayırda
yarışıyorlar gerçekten. Ve onları bulmak artık bizim vazifemiz. Biz buradan sizlere referans olmuş oluyoruz aslında bir açıdan da. Diyoruz ki buyurun bu kardeşler gayretteler. Destekleri esirgememek lazım. Gayretleri esirgememek lazım ve yapılacak çok şey var. Ben de o zaman kendi temennimi söylemiş oldum. Sizler hep temennide bulundunuz. En azından hani hiçbir şey yapamayan bir insan şu an ve bir şey yapmak istemem, hiçbir şey yapamayan bir insan şunu yapsın. Gördüğü suriyle çocuklara yardım etsin. O çocukları biz büyütelim. Ümmetin yetim çocuklarını, ülkemizdeki yetim çocukları biz büyütelim. En azından bunu yapalım. Yani bir çocuğu büyütelim ve vicdanımız belki biraz rahat etsin. Hani hiçbir şey yapamıyorsan o metrobüsteki çocuğu kurtarmaya çalış yani. Zor mu? Kimine göre kolay, kimine göre zor. Yani Allah dağına göre kar yağdırır. Artık dağları büyütmenin vakti geldi.
Aynen öyle.
Eyvallah. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.